Habercilerin İşleri 21. bölüme geldik. Paulus'un Yeruşalim'e gidişi ve tutuklanması. Paulus 3 ayrı haber gezisi yapmıştı. Şimdi ise geriye dönüyordu. Yeruşalim kentine girerken sanki neredeyse büyük bir zafer kazanmış biri görünümündeydi ama yol boyunca kendisine çeşitli uyarılar yapılıyordu. Paulus kendisini Yeruşalim'de ne gibi sıkıntıların beklediğini iyi biliyordu. 20. bölüm Paulus'un Efes'teki imanlı topluluğunun önderleriyle yaptığı çok anlamlı ve duygusal bir toplantıyla sona ermişti. Oradan da kendisini İsrail topraklarına götürecek olan bir deniz yolculuğuna çıkıyordu. Onlardan ayrılıp denize açılınca dümdüz bir yol tutarak İstanköy'e geldik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya vardık. Finike'ye giden bir gemi bulunca ona binip denize açıldık diyor 21. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Paulus, Miletos'tan gemiyle güneye, Patara'ya varmış, orada gemi değiştirerek Kayseriye'nin kuzeyinde bulunan sahil kenti Sur'a gelmişti. Sur, İsrail'in kıyı şeridinde bulunan bir kenti ve eskiden Fenike, bugün de Lübnan denen yerdi. Kıbrıs görününce adayı solda bırakıp Suriye'ye yöneldik ve Sur'a vardık diyor 3. ayet. Çünkü burada gemideki mallar boşaltılacaktı. Onlar Kıbrıs adası göründüğü zaman adayı solda bırakmışlardı. Yani adanın güneyine inip Sur'a doğru ilerlerken Kıbrıs onların sol tarafında kalmıştı. Tabii ki Kıbrıs'ı ilk görenler onlar değildiler. Adayı görebilecek kadar yakından geçmelerine karşın adaya uğramamışlardı. Antik dönemlerden beri bir ticaret merkezi olan Sur kentine gidiyorlardı. Öğrencileri arayıp bulduk, orada 7 gün kaldık. Öğrenciler kutsal ruhtan esinlenerek Yeruşalim'e gitmemesi için Paulus'u uyardılar diyor 21. bölümün 4. ayeti. Paulus'un Yeruşalim'e gitmekte büyük bir hata işlediği görüşünde olan bazı kutsal kitap öğretmenlerince kullanılan ayet işte budur. Ama bu doğru değildir kardeşim. Çünkü kutsal ruh kendi kendisiyle çelişkiye düşmez. Hatırlayacaksınız. Paulus uluslardan Yeruşalim'deki yoksul imanlılara verilmek üzere toplanan yardım paralarını kendi üzerinde taşıyordu. Yeruşalim'deki topluluğa bu yardım parasını kendi elleriyle teslim etmek istiyordu. Çünkü Yeruşalim'deki topluluğa bir zamanlar kan kusturan kendisiydi. Yeruşalim'deki imanlıların bu kadar yoksul kalmalarından kısmen sorumlu olanlardan biri yine Paulus'tu. Paulus Yeruşalim'e bir temsilci göndermek istememiş ama kendisi gitmek istemişti. Günlerimiz dolunca diyor 5. ayette, oradan ayrılıp yola çıktık, hepsi eşiyle çocuğuyla birlikte bizimle geldi ve kentin dışına kadar bizi yolcu ettiler. Kıyıda diz çöküp dua ettik. Yine Paulus'un burada yaptığı şey çok çok güzel bir şeydi. Paulus ile imanlılar kıyıda diz çöküp birlikte dua etmişlerdi. Birbirimizle vedalaştıktan sonra gemiye bindik. Onlar da evlerine döndüler. Sur'dan yola çıkıp Patlamya kentine vardık. Kardeşleri selamladıktan sonra onlarla birlikte gün geçirdik diyor 21. bölümün 6 ve 7. ayetleri. Paulus'un orada niçin birkaç gün daha fazla kalmadığını hep merak etmişimdir. Sizin de gördüğünüz gibi Paulus her gittiği yerde kardeşlerin büyük sevgi gösterileriyle karşılanıyor ve o yerlerde severek ağırlanıyordu. Mesih imanlarının sayısı oldukça artmaktaydı ve 1. yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu topraklarında herhalde milyonlarca Mesih imanlısı bulunmaktaydı. Ertesi gün oradan ayrılıp Kayseriye'ye geldik. Sevindirici haberi müjdeleyen 7 kişiden biri olan Filopos'un evine gidip orada kaldık diyor 8. ayet. Paulus sahil şeridinde bir yerden başka bir yere geçerek yolculuk ediyordu. Paulus'un yaşadığı günlerde otobüs falan yoktu. Paulus bütün bu yerleri yürüyerek dolaşıyordu ama öylesine bereketli ve etkili hizmetler yapıyordu ki sormayın. Onun yol üzerinde karşılaştığı inanlıları bir düşünün. Paulus'un hizmeti gerçek bir hizmet, fırsatı da gerçek bir fırsattı. Filipus'un peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı diyor 9. ayette. Filipus sevinç getirici haberi müjdeleyen biriydi. Bu sözcük iyi haberler getiren kişi anlamına gelir. Bu ayet kadınların inanlılar topluluğunda önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Kadınların peygamberlik armağanı vardı. Yani yeni antlaşma yazılmadığından o dönemlerde peygamberliğe büyük gereksinim vardı. Burada birçok gün kalmıştık ki Yahudiya'dan Agabos adında bir peygamber geldi. Bizleri görmeye geldiğinde Paulos'un kemerini aldı, kendi ayaklarını ellerini bağladı ve kutsal ruh şunları bildiriyor dedi. Bu kemerin sahibi olan adamı Yahudiler Yeruşalim'de böylece bağlayıp ulusların eline teslim edecekler. Habercilerin İşleri 21-10-11. Ayetler. Kutsal ruh Paulus'a Yeruşalim'e gittiğinde başına neler geleceğini gösteriyordu. Bir yerde ona şöyle diyordu. Paulus, bak başına bunlar gelecek. Bunları karşılamaya hazır ve istekli misin? Tanrı, Paulus'un Tanrı tarafından bir tuzağa düşürüldüğü hissine kapılmasını istemiyordu. Paulus önünde kendisini nelerin beklediğini biliyordu ve buna rağmen devam etmeye tam bir istek gösteriyordu. Aslında bu peygamber ona yeni bir şey söylemiyordu. Paulus 20. bölümde daha ön Asya'dayken kendisini ne gibi sıkıntıların beklediğini biliyordu. Bu sözleri işitince biz de oradakiler de Yeruşalim'e çıkmaması için Paulus'a yalvardık. Bunun üzerine Paulus ağlayarak yüreğimi parçaladınız. Bu yaptığınız nedir dedi. Ben yalnız bağlanmaya değil, Rab İsa'nın adı için Yeruşalim'de canımı bile vermeye hazırım. Habercilerin İşleri 21-12-13. Ayetler. Bu anlatımın Doktor Luka tarafından yapıldığını unutmayalım. Luka ile diğerleri Paulus'un Yeruşalim'e gitmelerini istemiyordu. Tanrı'nın ruhu Paulus'a Yeruşalim'de zincire vurulacağını açıklıyordu ama Paulus İsa uğrunda Yeruşalim'de sadece zincire vurulmayı değil ama aynı zamanda canını vermeye de istekli ve hazırdı. Böylece Paulus imanlılardan ağlayarak yüreğini kırmamalarını istiyordu. Burada imanlıların haberci Paulus için çektiği endişeleri görmek insanı gerçekten duygulandırıyor kardeşim. Onu o kadar çok seviyorlardı ki anlatılamaz. Onu sözlerimize inandıramadık. Bunun üzerine Rabbin istemi olsun deyip sustuk diyor 14. ayette. Sanımca burada Tanrı'nın isteği yerine geliyordu. Bugünlerin sonunda hazırlık yapıp Yeruşalim'e çıktık. Kayseriye'den bazı öğrenciler de bizimle birlikte geldiler. Bizi yanında konuk edebileceğimiz eski öğrencilerden Kıbrıslı Minaso'nun evine getirdiler. Yeruşalim'e ulaştığımızda kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Paulus'la birlikte Yakub'a gittik. Kilise ihtiyarlarının tümü orada hazırdı. Paulus onları selamlayıp Tanrı'nın uluslar arasında kendi hizmeti aracılığıyla yaptığı işleri teker teker anlattı. Onlar bunu duyunca Tanrı'ya şükrettiler. Bu arada Paulus'a kardeş dediler. Yahudiler arasında iman edenlerin kaç bin kişiye vardığını görüyorsun. Bunların tümü ruhsal yasanın ateşli bağlılarıdır. Sana ilişkin bilgi edinmişler. Uluslar arasında yaşayan Yahudilerin tümüne Musa'nın yasasını bırakmalarını öğretiyormuşsun. Onlara çocuklarını sünnet etmemelerini, törelere kulak asmamalarını söylüyormuşsun. Habercilerin İşleri 21-15-21 ayetler arası. Dikkat ederseniz Paulus Yeruşalim'e geldiği zaman oradaki inanlı topluluğu tarafından sevinçle karşılanmıştır. Yeruşalim'deki topluluk Paulus'u gerçekten görkemli bir şekilde karşılıyordu. Paulus şimdi iman hizmetlerinde çok tecrübeli biri olmuştu. Yıllardır Rab İsa Mesih'in hizmetinde görev almıştı ve Rab İsa'nın izlerini kendi bedeninde taşıyordu. Şimdi Yahudiler Paulus'un gerçekten yapmış olduğu şeyleri biraz çarpıtmışlardı. Onların Paulus'un öğrettiğini iddia ettikleri şeyleri Paulus aslında öğretmemişti. Yeruşalim'deki inanlılar bu kentteki Mesih'e gelen inanlıların sayısının binleri bulduğunu söylüyorlardı. Eksikliklerini Mesih İsa'da tamamlayan bu Yahudiler Musa'nın verdiği yasalardan da vazgeçmemişlerdi ama uluslardan gelme inanlıların Musa'nın yasaları altına girmeleri konusunda artık ısrar etmiyorlardı. Öte yandan uluslar da Yahudilerin Musa'nın yasalarıyla ilgili uygulamaları bırakmaları konusunda ısrar etmiyorlardı. Tabi kurtuluş için bu yasalara güvenmedikleri sürece, örneğin Petros'un Antakya'da Pavlos'u ziyaret edinceye kadar yasaya ters düşen herhangi bir şey yemediğini biliyoruz. Aynı zamanda Yahudilikten gelme imanlılar putlara sunulmuş olan herhangi bir şeyi yemekten kesinlikle kaçınırlardı. Ne var ki böyle bir uygulama uluslardan gelme bir imanlıyı vicdanen rahatsız etmezdi. Tabi böyle bir etin yenmesi başka bir imanlının vicdanını rahatsız ederek onun tökezlenmesine neden oluyorduysa o zaman bu yanlış olurdu. Nitekim Pavlos et yemenin bizi Tanrı önünde beğenilir bir duruma getirmeyeceğini açıklıkla dile getirerek şöyle demişti. Hiç kuşku yok ki yiyecek bizi Tanrıca beğenilir kılmaz. Yemezsek de bir şey yitirmiş olmayız. Yersek de hiçbir şey kazanmış olmayız. Pavlos aynı zamanda bir kimse belirli gelenekler altında yetişmiş de Tanrı lütfunun o kişiye bu geleneklerini Rab İsa'yı kişisel kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra bile sürdürebilmeye izin verdiğini yazıyordu. Ancak herkes Rabbin kendisine sağlayışı oranında ve Tanrı'nın çağırdığı koşullar içerisinde yaşasın. Tüm kilise topluluklarında verdiğim yönerge budur. Örneğin biri çağrıldığında sünnetli miydi? Bunu gidermeye çalışmasın. Başkası sünnetsizken mi çağrıldı? O da sünnet edilmeyi dilemesin. Sünnet nedir? Sünnetsizlik nedir? Bunların önemi yoktur. Önemli olan Tanrı buyruklarını tutmaktır. Herkes çağrıldığı ortam neyse orada dursun. Böyle diyordu Pavlos 1. Korintoslar 7:17-20'de. Pavlos bu aynı ilkeyi insanları Mesih'e kazanmak amacıyla değerlendirerek şöyle diyordu. Özgür olmama ve kimsenin hizmetçisi sayılmamama karşın kendimi herkese hizmetçi kıldım. Amacım daha çok kişiyi Mesih'e kazanmaktır. Yahudilerle Yahudi gibi oldum. Amacım Yahudileri Mesih'e kazanmaktır. Kendim bir ruhsal yasa bağımlısı olmamama karşın ruhsal yasa bağımlılarıyla ruhsal yasa bağımlısı gibi oldum. Amacım ruhsal yasa altında olanları Mesih'e kazanmaktır. Ruhsal yasa altında olmayanlarla ben de ruhsal yasa altında değilmişim gibi davrandım. Amacım ruhsal yasa bağımlısı olmayanları ya da ruhsal yasa altında olmayanları Mesih'e kazanmaktır. Oysa Tanrı doğrultusunda ruhsal yasadan bağımsız biri değilim. Mesih yasasının bağımlısıyım. Bağlılıkta zayıf olanlarla ben de zayıf gibi oldum. Amacım bağlılıkta zayıf olanları Mesih'e kazanmaktır. Herkesle her şey oldum. Amacım her yola başvurarak insanların bir kesimini kurtarmaktır. Sevindirici haber yararına bunların tümünü yapıyorum. Amacım sevindirici haberin kutluluğuna paydaş olmaktır. Bunu da Pavlos 1. Korintoslar 9:19-23 ayetlerde diyor. Sanımca Pavlos'u burada Yeruşalim kentinde yaptıklarından dolayı eleştirmememiz gerekir. Tanrı'nın lütfu Pavlos'a bir Yahudi'yi Mesih'e kazanabilmek için bir Yahudi adağı adamasına izin vermişti. Eğer kendisi uluslardan gelme biri olsaydı o zaman yabancı bir kültüre ait geleneklere uyuyor gerekçesiyle eleştirilebilirdi. Ama kendisi zaten bir Yahudi olduğu için bir Yahudi geleneğine uyması onun eleştirilebilmesi için yeterli bir gerekçe sayılmaz. Pavlos'un ne gibi bir geçmişten geldiğini göz önüne aldığımız zaman Pavlos'un niçin bu şekilde de davrandığını daha iyi anlayabiliriz. Peki öyleyse şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeler için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlos o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Habercilerin İşleri 21, 22, 26 ayetler arası. Şimdi Pavlos ne yapmalı? Yeruşalim'e gelmiş ve oradaki toplulukça krallara yaraşır bir karşılamayla karşılanmıştı. Pavlos onlara uluslardan gelme imanlıların kendileri için topladığı armağanları teslim etmişti. Pavlos'un anlattığı raporları dinlemişler ve Tanrı'nın ulusları da kurtardığını görerek çok sevinmişlerdi. Bunlar şimdi Pavlos'a dönüp Yeruşalim'de İsa'ya iman eden ve onu kurtarıcı ve Mesih olarak kabul eden binlerce Yahudi bulunduğunu söylüyorlardı. Hiçbiri inanlı topluluğunun bölünmesine taraftar değildi. Mesih'in sadece bir tek inanlı topluluğu vardır. Bu bir Yahudi topluluğu olmadığı gibi uluslardan gelmek kişilerin de topluluğu değildir. İsa Mesih'e gelen bir Yahudinin Yahudiliği son bulmaz. Bu nedenle Pavlos'a herhalde şöyle demişler ki, bak sen bir Yahudisin, senin geçmişin budur ve sen Yahudileri Mesih'e kazanmak istiyorsun. Pavlos da evet kazanmak istiyorum demişti. Bu kez onlar, madem ki sen bir Yahudisin, adak adamış olan bu dört Yahudi ile gitmende bir sakınca yoktur. Onlar saçlarını tıraş ettirmişler ve tapınağa gidiyorlar. Sen de onlarla birlikte git. Pavlos tabii giderim diye yanıt vermişti. Tabii Pavlos da diğerleri arasında böyle bir konuşma geçtiğini bilmiyoruz ama herhalde buna benzer bir şeyler konuşmuşlardı. Pavlos bu adağı kendisine emredildiği için değil, tersine kendi halkı olan Yahudileri kazanmak istediği için yapmıştır. Kardeşim, sizin de bir adak adamanıza bir gerek yoktur. Ama ille de bir adak adayacağım diyorsanız adayabilirsiniz. Adak adamakla başınızı usturaya vurmak istiyorsanız bu sizin bileceğiniz iştir. Rab bu işe karışmaz. Kayra altında bu tür şeyler yapmakta özgürsünüz. Evet, kayra altında bir adak adamak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Ancak burada şunu iyice anlamış olmamız gerekir ki, siz yaptığınız bir işle değil ama Tanrı'nın kayrasıyla kurtuluyorsunuz. 7 gün dolmak üzereydi ki, Asya'dan gelme Yahudiler Pavlos'u tapınakta görünce tüm topluluğu kışkırtarak onu yakaladılar. Ey İsrailli arkadaşlar yardıma gelin diye bağırıyorlardı. İşte her yerde herkese, halka, ruhsal yasaya ve bu yere karşı öğreten adam budur. Üstelik tapınağa Yunanlıları sokarak bu kutsal yeri de kirletti. Çünkü daha önce kentte Efesli Trofimos'u onunla birlikte görmüşler ve onu Pavlos'un tapınağa soktuğunu sanmışlardı. 27-29 ayetler arası. Halk ayaklanmalarında genellikle olduğu gibi buradaki ayaklanma da ön yargılar ve yanlış bilgilendirmeler üzerinde hareket ediyordu. Burada yapmamız gereken şu ayrımla karşılaşıyoruz. Kendisi bir Yahudi olup bu kültürde büyümüş olan Pavlos, Yeruşalim'e geldiğinde bir tapınağa gitmişti. Öte yandan Efesli olup uluslardan gelen ve Pavlos'un hizmetleri sonucu Rab'be geldiği anlaşılan Tromifos'un Yeruşalim'de Pavlos'la birlikteyken bir Yahudi tapınağına gidip orada yapılan ayine katılmak istemesinin uygun bir gerekçesi olamazdı. Tabi kayra altında olduğundan tapınağa girmek isteseydi gidebilirdi. İşte kayra altındaki özgürlüğümüz derken bunu söylemek istiyorum. Elbette Pavlos adadığı bu adağın kendi kurtuluşu için herhangi bir anlam taşımadığını çok iyi biliyordu. Hem Yahudiler hem de uluslar sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla gelen Tanrı kayrasıyla kurtulurlar. Pavlos'un adadığı adak herhalde oruç tutmaya ve belirli bazı yiyecekleri yemeyi de kapsıyordu. Bu tür şeyler onun geçmişinde vardı. Bugün imanlılar topluluklarını dolaştığımda birçok Mesih imanlısının pehriz meraklısı olduğunu görmüşümdür. Pehriz tutmanın, değerli dostum, sizin sağlığınız ya da fiziksel durumunuzla bir ilgisi olabilir ama ruhsal durumunuzla bir ilgisi yoktur. Tüm kent ayaklandı diyor 30-32. Ayetlerde. Halk kaynaştı. Pavlos'u yakaladıkları gibi tapınaktan dışarıya sürüklediler. Tapınağın kapısı hemen kapatıldı. Pavlos'u öldürmeyi tasarlıyorlardı ki tüm Yeruşalim'in kargaşalık içerisinde olduğu haberi askeri birliğin komutanına ulaştı. Komutan hemen askerlerle yüzbaşıları yanına alıp oraya koştu. Topluluk komutanla askerleri görünce Pavlos'u tartaklamayı bıraktı. Pavlos'a karşı neden acımasız ve nefret dolu olduklarına dikkat edin. Pavlos'tan nefret ediyorlardı çünkü Pavlos insanın kurtulabilmek için Musa'nın getirdiği şeriat yasalarına uymak zorunda olmadığını öğretmekteydi. Pavlos kendi halkına özgü geleneklere uymakla doğruyu yapıyordu. Kendi halkını Mesih'e kazanmak istiyordu. Böyle yapmakla kendi aklında tasarladığı amaca ulaşamadıysa da sanımca Tanrı tarafından belirlenen amaca ulaşmıştı. Eğer komutanla askerler yetişmiş olmasaydı bu başıboş kalabalık Paulus'u linç edebilirdi. Bunun üzerine komutan yaklaşıp onu tutukladı ve çift zincirlerle bağlanması için buyruk verdi. Onun kim olduğunu ve ne yaptığını soruşturdu. Bu komutan Paulus'u hiç tanımıyordu. Onu görünce, "Hey bakın uluslara gitmekle görevlendirilen haberci Paulus, bu değil mi?" Paulus'u hiç de bu şekilde görmüyordu. Komutan Paulus'un kim olduğunu bilmediği ve onun adi bir suç işlemiş olduğunu zannettiği için onu zincire vuruyordu. Topluluk içinde her kafadan bir ses çıkıyordu. Gürültü yüzünden komutan olayı iyice öğrenemediği için Paulus'u kışlaya götürmelerini buyurdu. Paulus merdivenlere vardığında topluluk kaba kuvvete başvurdu. Bunun üzerine askerler onu taşımak zorunda kaldılar çünkü kalabalık öldürt onu diye bağırarak onları izlemekteydi. 34-36 ayetler arası. Komutan toplanan bu kalabalıktan herhangi bir şey öğrenemediğinden ona karşı yapılan suçlamaların ne olduğunu öğrenebilmek için Pavlos'un kışlaya götürülmesini buyurmuştu. Kalabalık ise Pavlos öldürülmedikçe rahatlayacak gibi değildi. Pavlos kışlaya alınmadan önce komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. O da "Yunanca bilir misin?" diye sordu. Komutan şaşırmıştı. Adi bir suçlu yakalandığını sandığı bir sırada bu adam kendisiyle akıcı bir Yunanca konuşuyordu. Komutan onun konuştuklarını anlamıştı. Çünkü kendisi Roma hükümeti tarafından görevlendirilmiş ve Yunanca konuşabilen biriydi. Son günlerde ayaklanmaya ön ayak olup silahlı teröristlerden 4000 adamı çöle yönelten Mısırlı sen değil misin diyor. Komutan Paulus'un ülkenin diğer bir kesiminde yaşanan ayaklanmanın Mısırlı önderi olduğunu zannediyordu. Paulus ben Tarsuslu bir Yahudiyim diye yanıtladı. Kilikya'nın önemsiz sayılmayan bir kentinin yurttaşıyım. Senden rica ediyorum halka birkaç söz söylemem için bana izin ver lütfen. 39. ayet. Paulus Yunanca konuşuyor ama komutana kendisinin bir Yahudi olduğunu söylüyordu. Komutan Paulus'un kim olduğunu öğrenince onu konuşması için serbest bırakarak şöyle dedi. Peki tamam. Senin kim olduğunu biliyordum. İstiyorsan gidebilir onlarla konuşabilirsin. Komutan izin verince Paulus merdivenlerde durup halka elini salladı. Derin bir sessizlik çökünce İbrani diliyle konuşmaya başladı diyor Habercilerin İşleri 21. 40. ayette. Paulus bu komutanla Yunanca konuştuysa da Yahudilerden oluşan bu kalabalığa hitap ederken kendi dilleri olan İbranice'de konuşacaktı. Paulus onların sevdiği ve anladığı dil olan İbranice'de konuşmaya başlar başlamaz onlar kendisini dinlemeye koyuldular. Bunu 22. bölümde göreceğiz.